Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız bir hafta güzel geçmiştir hepimiz için. Diyelim kültürle, sanatla iç içe dop dolu bir hafta geçirmiş olduğunuzu varsayıyoruz. Böyle güzel bir hafta olduğunu düşünüyoruz. Evet değerli dinleyenler, bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz ve ilk olarak benim düşüncem köşesinde sizlerle gene kültürle, sanatla ilgili bir konuyu paylaşacağız.
Benim düşüncem.
Bilemiyorum, kültür ve sanat programına bir fizikle alakalı bir konudan girmek ne kadar münasip kaçacak. Ama umarım konuyu bir şekilde bağlayacağım. Yani o konuda merak etmeyiniz. Değerli dinleyenler, fizikte Doppler etkisi diye, Doppler kanunu diye bir konu var. Bir Avusturyalı matematikçi, fizikçi, bilim adamının isminden geliyor. Nedir Doppler etkisi? Kısaca şöyle hemen bir değinmek isterim. Bu yaklaşan ve uzaklaşan cisimlerin bıraktığı etki diyebiliriz. Zannedersem en anlaşılır şekilde bu şekilde özetlemek mümkün. Doppler bilim adamı bu tabii Doppler etkisini keşfederken şöyle bir deney yapmış kendince. Bir tren ve trende bir bando, bir müzik çalıyor ve bu gelen tren ve giden tren. Yani aynı bando, aynı müziği çalıyor ama gelen trendeki bandonun etkisiyle, sesin etkisiyle giden trendeki bandonun çaldığı müziğin etkisi farklı. Bu görecelilikle belki alakalı konu da denilebilir ama esasen gelen cismin bıraktığı etki daha fazla, giden cisme göre üzerimizde bıraktığı etki de diyebiliriz buna, ama genelde sesle alakalı. İşte orada Doppler'in vardığı kanı şu oluyor: gelen cismin çıkarttığı ses giden cisme göre daha farklı, daha tok deyim yerindeyse. Bunu kültürle, sanatla nasıl bağlayacağız? Şimdi kültürde, sanatta da bir geçmiş var, her şeyde olduğu gibi bir de gelecek var. Bir de tabii yaşadığımız an var ama özetle gelecek ve geçmiş bağlamını kurmaya çalışacağız. Evet değerli dinleyenler, belki Doppler etkisi dediğimiz şey bütün alanlarda birebir, evet ya hakikaten bu böyle diyebileceğimiz, o etkiyi birebir görebileceğimiz, gözleyebileceğimiz bir alan. Fakat kültürde, sanatta ben biraz konunun farklı olduğunu da düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, Doppler etkisine göre gelen cismin etkisi daha fazlaydı. Dolayısıyla bu birebir kültürü, sanatı da aynı şekilde etkilemiş olsaydı, biz geleceğin, kültür ve sanatta geleceğin daha sesinin gür çıkacağını varsaymış olacaktık. Fakat ben kültür ve sanatta gelecek kadar, elbette gelecek çok önemli, fakat geçmişin de bir o kadar önemli olduğunu, geçmişin bıraktığı etkinin geleceğin bıraktığı etkiden belki daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kültür ve sanatta Doppler'in etkisi sanki biraz tersinden işliyor gibi de geliyor bana. Değerli dinleyenler, sanat, kültür ve sanatta geçmiş olmadan tabii ki bugünden bahsetmek ve gelecekten bahsetmek de mümkün değil. O anlamda hatta kültür ve sanatta geçmiş ne kadar köklüyse, gelenek ne kadar köklüyse, sesiniz geleceğe dair, sesiniz daha bir o kadar daha gür çıkıyor, çıkacaktır. Dolayısıyla bir her şeyden önce kültür ve sanatta geçmiş diye, gelenek diye, kök diye bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Kökü olmayan bir ağacın dallarının olması, kökü olmayan bir ağacın meyveye durması tabii düşünülemeyecek bir şeydir. O anlamda biz kültür ve sanatta bir parantez açarak belki Doppler kanunu burada pek geçmiyor diyeceğiz. Geçmiş gelecekten belki daha etkili ve geçmişte ne kadar köklüyse bağlarımız, gelecekte de sesimiz bir o kadar gür ve etkili çıkacaktır. Bunun başka türlü olması da mümkün değildir. Bir de geleceğin tabii ne getireceği belli değil ama özellikle kültür ve sanatta klasik dediğimiz şey, hani zamanın imbiğinden geçmiş süzüle süzüle eserler daha bir kıymetli oluyor. Hani tarih ne kadar geriye dönük olarak geriye doğru gidilirse, o kadar kıymetliyse tarihi eserler, aslında sanat da öyle. Yani bize ne kadar eskiden, ne kadar ilk insandan bugüne kadar gelen şeyler varsa, bugüne kadar yaşamışsa diyoruz, ya zamanın öğütemediği değerler çok daha güçlü değerlere dönüşüyor ve çok daha kalıcı değerlere dönüşüyor. Kültür ve sanat eserleri de böyle. Zamanın unutturamadığı eserler çok daha kıymetli eserler oluyor. Ve bugün için paha biçilemez dediğimiz klasik eserler işte bunlar. Sevgili dinleyenler, tabii bir milletin kültür ve sanat eserleri kalıcı, insanlık değerlerini içeren kalıcı eserler verebilmesi için geçmişinin de bir o kadar güçlü eserlerle beslenmiş olması lazım. Yani gelecek bir anlamda geçmişle beslenen bir dönem. Geçmişle beslenmeden oluşturulacak bir gelecekten bahsetmek mümkün değil. Bunu Doppler'den girdik, Doppler etkisinden girdik. Kültür sanatta geçmişin önemini, köklerin önemini ve geleneğin önemini vurgulamış olduk. Tabii bunu derken de şöyle bir vurgu yapmak lazım. Evet geçmiş, evet gelenek ama geçmişte kalmayan bir geçmişten bahsetmek lazım. Geçmişe gömülmeyen bir geçmişten bahsetmek ve geçmişte kaybolmayan bir gelenekten bahsetmek lazım. Bugünümüze ışık tutan ve geleceğimize ışık tutan bir yaşayan kültüre dönüşmüş bir kültürden bahsetmek gerekiyor. Evet değerli dinleyenler, bu anlamda ben Türk kültür ve sanatının geçmişinin olduğunu, dolayısıyla geleceğinin de olduğunu buradan çıkarsama yaparak geleceğinin de olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün çok velutes yazarlar olmayabilir. Bugün çok verimli bir kültür sanat hayatımız olmayabilir. İşte dönemsel arızalar yaşanabilir. İnkıta dönemleri olabilir. Fakat bunlar işin özü itibarıyla değerlendirdiğimizde Türk kültür ve sanatının köksüz olduğunu göstermez veya geçmişte kalan kültür ve sanatın artık işe yaramaz şeyler olduğu anlamına gelmez. Bugün yaşadığımız sorunlar belki konjonktürel sorunlardır. Muhtemelen öyledir. Ben Türk kültürünün hem geçmişinin olduğunu hem de geleceğin olduğunu düşünüyorum.
Kitap Dünya.
Değerli dinleyenler, Kitap Dünyam bölümünde bir Türk klasiğinden bahsedeceğiz. Küçük Ağa kitabını hepiniz hatırlayacaksınız. Tarık Buğra ismini hepiniz hatırlayacaksınız. Ben hatırladığım kadarıyla bunun televizyon dizisi de olmuştu Küçük Ağa'nın. Dolayısıyla hepimiz bu esere ve Tarık Buğra ismine aşinayız. Fakat tabi okumayanlar, hala kitabı okumayanlar varsa da bu eseri özellikle hasreten okumalarını ben tavsiye edeceğim. Tabi Küçük Ağa'yı okumak aynı zamanda sadece bir edebiyat eserini okumak değil, aynı zamanda da yakın tarihle alakalı bir o dönemi de şöyle bir roman gözüyle, romancının gözüyle tekrar gözden geçirmek anlamına gelecek. Dolayısıyla yakın tarihimizle alakalı da böyle bir hepimize bir fikir verecek bir eser. Gerçi tarihi romanlar üzerinden ve romanlardan ve televizyon dizilerinden öğrenmek ne kadar doğrudur bu tartışılıyor. Ama biz tarihi öğrenmek için roman okumuyoruz. Fakat tarihi o döneme ait bir roman okumuş oluyoruz ve o döneme ait de tabii bir fikir sahibi olmuş oluyoruz. Evet, Tarık Buğra hakikaten üretken bir yazardı. Birçok Türk edebiyatına eserler verdi. Küçük Ağa kitabı da bir Türk klasiği oldu. Özellikle yakın döneme ait çok önemli bir eser bu bahsettiğimiz kitap. Değerli dinleyenler, Dünya Savaşı resmen sona ermiştir. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmıştır. Aslında müttefiklerimiz yenildiği için biz biraz da yenik ayrılmışızdır. Fakat Çanakkale'yi kazanmışızdır, Kutlulamare'yi kazanmışızdır. Yani hani bu döneme ait aslında zaferlerimiz de vardır. Fakat bir ittifak çökünce biz de savaştan yenik çıkmışızdır. Salih 1. Dünya Savaşı'nda cephede savaşmış, daha sonra Akşehirlidir kendisi, yaralı olarak, gazi olarak memleketine dönmüştür. Tabii hem savaşın travmaları Salih'te birebir gözlemlenmektedir, hem de savaş sonrası toplumdaki işte hem umutsuzluk, hem toplumsal altüst oluş, hem dejenerasyon, hem farklı işte fraksiyonların etkisi birebir Salih'in köyünde de gözlemlenmektedir. Salih kendi köyüyle, kendi köyü olması, kendi toprakları olmasına rağmen kendi topraklarıyla, adeta toprağıyla yabancılaşmıştır. Bu tabii trajik bir hadisedir. Savaşın etkisi kadar bu durumun da Salih üzerinde bir etkisi olmuştur. Salih'in mesela bir Rum arkadaşı vardır, çocukluk arkadaşı Niko. Onlar arası çok iyidir ama bu harp şartları içerisinde tabii toplumsal altüst oluşlarla birlikte Rumların malum o günün şartlarında farklı niyetleri ortaya çıkmıştır. Farklı heveslere kapılmışlardır. Dolayısıyla bu Niko'da da belirmiştir. Dolayısıyla iki çocukluk arkadaşı arasına bile böyle bir adeta husumet girmiştir. Niko ile Salih'in ilişkilerinden köylü rahatsız olmaya başlamıştır. Salih'e karşı da böyle bir tepkiler de oluşmaya başlamıştır. O günün şartlarında köye bir hoca gelmiştir. Çok da etkilidir. Yani o kasabaya gelen hoca çok etkili olmaktadır. Ve Salih milli mücadele derken, Kuvay Milliye derken mesela, hoca o günün şartlarında padişahı savunmaktadır ve hatta Kuvayi Milli Hareketi'ni çok tasvip etmemektedir, hadi öyle diyelim. Fakat hoca çok aynı zamanda karizmatik bir kişilik olduğu için köy üzerinde, köylü üzerinde bir etki de yapmaktadır. Bu giderek köy içerisinde bir çatışmaya, o günün şartlarındaki o toplumsal çatışma Salih'in yaşadığı köyde, kasabada da birebir yaşanmaya başlamıştır. Yani milli mücadeleye biraz da tabi bu gözle bakmak lazım. Yani her Kuvayi Milliyeci belki çok milli ama her işte karşıt kişi de gayrimilli de diyemeyeceğimiz bir sınıflamadan, bir alt üst oluştan bahsediyoruz. Daha sonra zaten nitekim bu hoca daha sonra Kuvayi Milliye saflarına da katılacaktır. Köyde hocanın etkisi giderek artmaktadır. Kuvay milliyeciler hocayı bir türlü ikna edememişlerdir. Hoca çareyi kaçmakta bulur, canını kurtarır. O günün şartlarında dağlar, hani şöyle bir söz vardır ya, ferman padişahınsa dağlar bizimdir diye. Dağlar bu tür kaçak göçek insanların yaşam merkezleridir adeta. Hoca canını kurtarır, fakat daha sonra Salih'le gel zaman git zaman yolları gene kesişmiştir. Bu defa tabi daha iyi anlaşırlar, çünkü artık birbirlerini dinlemeye başlamışlardır ve birbirlerini anlamaya başlamışlardır. Ve ikisi de Kuvayi Milliye saflarındadır artık. Çerkez Ethem'in yanında Kuvayi Milliye mücadelesi verirken şunu gözlemlerler. Çerkez Ethem'in farklı niyetlerini falan da görmüşlerdir. Ve burada Küçük Ağa ismini almıştır. Tabi bu arada onu bahsetmek lazım, özellikle vurgulamak lazım. Artık hoca ismiyle bilinmemektedir ve artık Küçük Ağa'dır. Ve kimse de bunu eski haliyle tanımamaktadır. Gerçi Salih tanımıştır ama Salih de hocanın yakın dostu olmuştur. Küçük Ağa burada milli mücadele saflarında çok yararlılıklar gösterir. Daha sonra Ankara'ya çağrılır. Ankara'ya gider, orada milli mücadele saflarında gene mücadelesini sürdürür. Fakat savaş meydanında yaptığı mücadelenin savaş gerisindeki mücadeleden daha kolay olduğunu da gözlemlemiştir hoca. Yani Küçük Ağa, namı diğer Küçük Ağa. Küçük Ağa daha sonra Fevzi Paşa ile birlikte Akşehir'e de gelir. Fakat çocukları, eşi artık son nefesini verecektir, hastadır. Son demlerinde hocayla karşılaşmışlardır. Fakat eşi rahmetli olmuştur. Böyle trajik bir şey. Fakat o dönemi en iyi yansıtan, o dönemdeki toplumsal karmaşayı, toplumsal çatışmayı, hani o dönemde toplumun kafası da karışıktır, ruhu da karışıktır. Ama böyle bir karmaşadan birlik, beraberlik ve milli mücadele çıkartılmıştır ve o milli mücadele başarıya ulaştırılmıştır ve toplumda böyle bir dönüşüm geçirmiştir. Hoca daha sonra Küçük Ağa olmuştur. Küçük Ağa'nın şahsında toplumsal dönüşüm en güzel şekilde bu eserde anlatılmaktadır.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanat diyeceğiz bu haftada. Benim sizler için derlediğim, toparladığım ve ilginizi çekeceğini umduğum haberler aktaracağım. Esperanto diye bir şey duydunuz mu veya Esperanto diye bir dil duydunuz mu diyeceğim. Bu dilin üzerinden 130 yıl geçmiş. Tabii diğer dillere göre baktığımız vakit çok yeni, nevzuhur bir dilden bahsediyoruz. 1887'de Ludwig Zamenhof tarafından oluşturulmuş bir dilden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Bu dili bugün ya bir halk, bir millet konuşuyor, bir devletin resmi dili falan değil. Ama gene de bilenler var, konuşanlar var. Zaten bu dili oluşturulma maksadı da hani maksatlı bir dil. Bir mühendislik eseri bir dilden bahsediyoruz. Esperanto bütün ülkelerde ikinci dil olarak tasarlanmış, icat edilmiş. Kolay bir kalıbı ve 16 temel kuralı var. Siz de öğrenebilirsiniz aslında. Kelimeleri İngilizce, Almanca, biraz da Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca'dan alınmış. Böyle bir dilden bahsediyoruz. Aslında daha büyük bir projeden bahsediyoruz ve bu dil bu büyük projenin bir parçası. Zamenhof'a göre herkes aynı dili konuşursa eğitim, idealler, yargılar, amaçlar da aynılaşır ve tüm uluslar kardeş olur. Yani savaş için bile bir sebep kalmaz demeye getiriyor. Özellikle bu ilk çıktığı vakit entelektüeller üzerinde bir etki bırakmış bir dilden bahsediyoruz. Ya bayağı bir hani barışın dili adeta olarak tasarlanmış. Tabii arka planda başka şeyler de olabilir. Ve böyle de kabul görmüş. Ve Zamenhof tam 14 kez Nobel Barış Ödülü'ne bu sebepten dolayı aday gösterilmiş sevgili dinleyenler. Hatta o kadar belki ütopik bir şeyden bahsediyoruz ama Hollanda, Almanya ve Fransa sınırları içerisinde 3,5 kilometre karelik bir küçük toprak parçası üzerinde bir devletin dili olsun diye de uğraşılmış, buna çalışılmış. Ancak 2. Dünya Savaşı devreye girdiği vakit bu dil tabii unutulmuş. Ama gene de özellikle biraz önce bahsetmiştim, entelektüeller veya bazı çevreler üzerinde çok etkili olmuş. Mesela 1947'de İngiltere'de gençlik buluşmasında George Soros, bugün yani uluslararası camianın özellikle para spekülatörü olarak bildiği George Soros, Hyde Park'taki konuşmasını bu dille yapmış. Demek ki o da biliyor. Ve yani birçok entelektüel bu dili biliyor ve konuşuyor. Bugün sayısı 2 milyon kadar kişinin bu dili konuştuğu düşünülüyor. Özellikle Londra'da bazı çevreler özellikle bu dili konuşmaya çalışıyorlar. Bir karma bir dilden bahsediyoruz. İşte kavramları, kelimeleri, sözcükleri, işte İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ortak bir dil projesinden adeta bahsetmek mümkün. Ve daha spesifik bir hale getirmiş bir dilden bahsediliyor. Ve özellikle Londra'da Marx'ın, Engels'in, Lenin'in, Luxemburg'un kitaplarının yanı sıra Esperanto dilinde birkaç kitap ve Thomas More'un mesela Ütopyası'nı bulmak mümkün değerli dinleyenler. Ola ki yani sizler de belki hani dil merakları var, dile özel yeteneği olanlar var. Buna merak saracaklar da çıkabilir diye böyle bir bahsetmiş olalım. Evet değerli dinleyenler, bir diğer ilginç konumuz da kendi icatları yüzünden ölen 10 mucitten bahsedeceğiz. Vaktimiz el verdiği ölçüde. Thomas Andrews, Titanic gemisinin baş mühendisiydi. Titanic'te can verdi. Böyle bir bahtsız mühendisten bahsediyoruz. Gene William Bullock diye birisi baskı makinesini icat etti fakat kolunu kaptırdı. Daha sonra kangrene döndü ve maalesef hayatını kaybetti komplikasyonlar sebebiyle. Louis Slotin diye bir nükleer fizikçi, İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer silah üretmek için Manhattan projesinde çalıştı. Fakat daha sonra bir füzyon tepkimeyle karşılaştı ve bu hatayı fark etti ama çok geçti artık. Hatasının bedelini hayatıyla ödedi. 1946'da öldü. Sylvester Roper diye bir motosiklet mucidi var. Velespit adını verdi diyor bu motosiklete. 1 Haziran 1896'da denerken kaza yaptı ve öldü. Aurel Vloisi diye bir Romanyalı mucit gene, pilot aynı zamanda. 13 Eylül 1913'te en yüksek uçuş denemesini yaparken uçağa düştü, öldü. Abakovski diye buharla çalışan pervaneli yarış aracı mucidi de gene sevgili dinleyenler kaza yaptı ve 6 kişinin ölümüyle birlikte kendisi de öldü. Marie Curie diye bir mucitten bahsedeceğiz. Radyoaktivite konusunda çalışmaları vardı. X-ray diye ifade ettiğimiz cihazın mucidiydi aynı zamanda. 1934'te kaldığı sanatoryumda öldü. Ölüm nedeni de uzun süre radyasyona maruz kalmasıydı. Max Valier diye bir mucit, roketli bir araba tasarlamıştı. Yakıcı madde olarak da alkolü kullandı. Fakat evet, tahmin edildiği üzere araç patladı ve kendisi de öldü. Tabii hep batılı bilim adamlarından bahsedecek değiliz. Ebu Nasır Hammad el-Javhari diye bir mucidimiz var. Bu da uçmaya meraklıydı. Kuş tüyleri kaplı kanatlar yaptı. O günün şartlarında minarenin tepesine çıktı. Kendisi oradan attı. Uçacağını sanıyordu fakat uçamadı. yere çakıldı ve feci bir şekilde öldü. Son olarak da uçan terzi lakaplı gene Reichelt diye bir mucit, Franz Reichelt Eiffel Kulesi'nden benzer bir deneme yaptı. Fakat o da uçamadı, yer çekimi kanunu onu da etkiledi ve hayatını kaybetti. Evet, son olarak da sevgili dinleyenler, TRT geleceğin iletişimlerini seçiyor diye bir haberimiz var. Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iletişimcilere dönük bir haber, yarışma, ne derseniz deyin. 1 Nisan 2018'e kadar başvurulabiliyor. Birincinin ödülü, hadi ödülü de söyleyelim de belki teşvik edici olabilir, 4000 TL. Sesli, görüntülü habercilik, radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve internet yayıncılığı konusunda böyle bir yarışma söz konusu. Genç iletişimciler varsa buradan duyurusunu yapmış olalım.
Dizelerden.
Evet sevgili dinleyenler, son bölümümüz dizelerden, biliyorsunuz artık aşina olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü programın en lezzetli yanı bana sorarsanız bu bölüm. Çünkü bir şiirle veda etmek, güzel bir şiirle veda etmek. Hani damağımızda kalan son o lezzet, haz duygusu şiirle kalmış oluyor. Dolayısıyla bir şiiri sevmeyen de Türk toplumunda ben düşünemiyorum şahsen. Hele ki Nilgün Doruk seslendirirse diyelim. Nilgün Doruk bu hafta bize Özdemir Asaf'ın Özlem adlı eserini seslendirecek. Ben bu güzel eserle tekrar gelecek hafta buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık diyorum.
Bir gece, gecede bir uyku. Uykunun içinde ben uyuyorum. Uykudayım, yanımda sen. Uykumun içinde bir rüya. Rüyamda bir gece, gecede ben. Bir yere gidiyorum, delice aklımda sen. Ben seni seviyorum gizlice. El pençe duruyorum, yüzüne bakıyorum söylemeden. Tek hece. Seni yitiriyorum çok karanlık bir anda. Birden uyanıyorum, bakıyorum aydınlık. Uyuyorsun yanımda, güzelce. Sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.